Ayrım 14.
Cuma günü bir alemdi. Filmi çekmeye hazırlanan grubun arasında bizim acayip yemek odasının sahibi olan sanatçılar da vardı. Ve başladığımızdan 4 saat sonra biz yine bıraktığımız yerdeydik. Nasıl yaptılarsa bizim sanatçı karı koca o arada kafayı çekmişler, film setini devamlı dağıtıyor, karma karışık bir hale sokuyor, fotoğrafçıyı deli ediyorlardı. Gece yarısı çekim bitti. Merak ettim, acaba işe yarayacak bir tek sahne var mıydı? Bizim işimiz daha bitmemişti. Herkes çok sabırlı davrandıkları için onları akşam yemeğine götürecektik. Ben eve saat 2'de gelebildim. Bitkindim ve galiba ölmek üzereydim. Yattıktan bir saat sonra tekrar kalktım, kustum, tir tir titredim. Karnıma sancılar girdi ve çocuğu düşüreceğim korkusuyla panikledim. Aklı başında birisine haber vermeliydim. Ya pek, ya doktor, ya da Gordon'u çağırabilirdim. Ama benim aklım başımda değildi ki. Aniden kendini hasta hissettiği için şaşıran vahşi hayvanlara benziyordum. Onun için duygularıma yenilip Chris'i aradım. Alo. Chris, galiba bebeği düşürüyorum. Kendimi öyle berbat hissediyorum ki. Dün gece sabah 1'e kadar çalıştık. Yok yok, Tanrı aşkına. Tabii doğru söylüyorum. Hayır efendim, sarhoş değilim. Çok hastayım. Ne yapacağım şimdi? Rica ederim, ağlama Jillian. Beni niye aradın? Ben ne yapabilirim? Hem sana daha önce ne söylediğimi biliyorsun. Doktora telefon et. Bak, şimdi seninle konuşamam. Pazartesi günü ararım. Pazartesi mi? Pazartesi mi dedi? Ne demek istiyor bu köpoğlu köpek? Pazartesiymiş. Üzerime bir şey giyip Lennox Hill Hastanesi'nin acil yardım servisine gittim. Geceyi orada geçirdim. Bana aşırı yorgunluk ve korkudan olmuş dediler. Ertesi gün öğle saatlerinde eve döndüm. Kendimi hala çok yorgun hissediyordum. Eve gelir gelmez Gordon telefon etti. Bu sabah erkenden nereye gittin? Seni 9'da aradım. Duyduğuma göre dün geceki çekim bir tımarhane havasındaymış ha? Evet Gordon, öyleydi. Sonra da ona hastanede geçirdiğim geceyi anlattım ama Chris'e telefon ettiğimden hiç söz etmedim. Gordon üzüldüğünü, pazara beni arayıp nasıl olduğumu soracağını söyledi ve niye pazartesi günü izin alıp evde dinlenmeyi düşünmediğimi sordu. Bütün gün uyudum. Uyandığım zaman Gordon'un gönderdiği çiçekleri gördüm. Yuvaya benzeyen küçük bir sepet. İçinde minik minik mavi ve turuncu çiçekler. Üstündeki kartın üzerinde çalışmak insanların afyonudur ama sen sanırım fena yara almışsın. Güzel güzel dinlen. Sanat direktörün senden özür diliyor. Gordon Hart yazıyordu. Kartı hem komik, hem saygılı, hem de tatlı buldum. Çünkü içinde üstüm olduğunu belirten bir anlatım olmadığı gibi sadece G ya da ona benzer anlamsız bir imza ile sinirimi bozmuyordu. Pazar günü Gordon tekrar telefon edip hatırımı sordu. Daha iyi olduğumu ama kendimi hala çok yorgun hissettiğimi söyledim. O da eve gelmemeyi kabul etti ve beni perşembe akşamı yemeğe davet etti. Pazar günü öğleden sonra yatakta yatarken Gordon'la ne kadar huzur veren bir ilişkimiz olduğunu, sonunda kontrolü elime aldığımı, biraz da bu bakımdan mağrur olduğumu düşünürken kapı çalındı. Öf be, bu da kim şimdi? Kalkıp kapıyı açtım, Gordon gelmişti. Fikrimi değiştirdim. Hem de Hillary senin pazar günleri habersiz gelen misafirlere sevindiğini söyledi. Biraz önce onunla beraberdik. Öğle yemeği yedik. Sana sevgilerini gönderdi. Girebilir miyim? Elbette dedim ama fena halde sinirlendim ve bayağı öfkelendim. Berbat bir haldeydim. Bana gelmeyeceğini söylemişti. Kendimi iyi hissetmiyordum. Üstelik de onun habersiz ziyareti benim için bir baskı işaretiydi. Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba Bayan Forrester. Sadece biraz şaşırdım. Bir çay ister misin? Evet ama çayı ben yapacağım. Sen git yat. Yo, ben iyiyim. Artık yatmayacağım. Onun yatağımın ayak ucuna oturup, söyle bakalım. Doktor bey der gibi sağlığım hakkında fikrini sorma pozuna girmek istemiyordum. Bana da çok iyi görünüyorsun ama böyle şeylere pek aklım ermez. Onun için çayı ben yapacağım. Tıkırtılar patırtılardan sonra kendisi de mutfaktan çıkıp geldi. Hiçbir şey olmamış gibi karşıma geçip oturdu, tatlı tatlı konuşmaya, etrafına bakınmaya başladı. Samantha evde olmadığı için ev çok sessizdi. İncir çekirdeğini doldurmayacak sözler ediyor, gereksiz ukalalıklar yapıyor, rahat olmadığımı belli etmemek için elimde tuttuğum çay fincanının içine bakıyordum ki Gordon yerinden kalktı, önümüzdeki sehpanın etrafından dolaştı, yanıma oturdu ve beni öptü. Sakalı yüzüme battı, dudakları yumuşaktı. O kadar şaşırdım ve utandım ki ben de onu öptüm. Beni öptükten sonra arkasına yaslandı. Önce yüzüme baktı, sonra bana sımsıkı sarıldı. Gordon bana sarıldı. Hem de ne kadar güzel bir sarılış. 8 yaşımdan beri hasretini çektiğim, 20 sene sonra hala aradığım bir kucaklama. İşte Gordon Hart bana sarılıyor, ben de kollarının arasında ona sokuluyorum ve ağlamaya başlıyorum. Biraz sonra kendime gelip şakaya vurmaya çalıştım. Zira bu kucaklaşmanın çok daha ileriye gitmesinden korktum. Çünkü henüz onunla o kadar yakın bir ilişkiye girmek istemiyordum. Sana kur yapmamı istiyorsun değil mi? Ne dedin? Öyle anlamsız bir söz etti ki güldüm. Bayan Forrester, önümüzdeki birkaç haftayı haftada 2 defa beraber yemek yiyip birbirimize biraz daha yaklaşırız. Ben sana kur yaparım, karşılıklı güzel sözler ederiz ve belki 2-3 hafta sonra benimle yatmayı kabul edersin. Ya da şimdiden birlikte olup 3 haftayı kazanmış oluruz. Ne dersin? Yapamam, üzgünüm ama olmaz. Eğer şimdi böyle bir şey yaparsam, sonra kendime çok kızacağımı biliyorum ve onun üstesinden gelemem. Kendimi biliyorum. Bunları söylerken fısıltı halinde konuşuyor, kucağımda kenetlediğim ellerime bakıyordum. Pekala, hemencecik uygun gördüğüne biraz bozuldum ama genellikle bayağı rahatladım. Alçak sesle konuşmamızı sürdürdük. Bir taraftan yağmuru dinliyor, bir taraftan oturma odamdaki sedirin üzerinde öpüşüyorduk. Her seferinde beni tekrar öpmesini, tekrar kucaklamasını istiyordum. Sonunda dudakları göğsüme indi ve vücudum ona doğru uzandı. Birden yerimizden kalktık, el ele, acele bir taraftan birbirimize dokunup öpüşürken, telaşımızdan az kalsın bir masa lambasını deviriyorduk. Bir an önce yatağa girmek için sabırsızlanıyorduk. Gordon hemen soyundu. O da ne? İş çamaşırı diye bir şey yok. Vay vay Sayın Gordon Hart. Bütün gün ciddi ciddi derginin etrafında külotsuz dolaşıyorsun demek. Ya pantolonunun fermuarı bozuluverirse? Kahkahayla gülüyordum. Pek komiğime gitmişti. Daha hiç bozulmadı. Ya başına bir kaza gelecek olsa? Büyükannem derdi ki, Bu sefer o kahkahayı bastı ve hemen yanıma gelip hala çıkaramadığım çamaşırımı çıkarmama yardım etti. "Jillian, çok güzelsin." Epey ciddi söyledi, herhalde samimiydi. Geri kalan zamanda vücutlarımız birleşti, kaynaştı, yatakta yuvarlandık. Birbirimize dokunduk, tekrar uzaklaştık, yine birleştik, seviştik, sonra daha bir yakınlık duyduk. O kadar güzel anlaşıyorduk ki arkadaş dost olmuştuk. Ömrümde ilk defa yaptığım hareketin doğru olduğunu kanıtlamak için seni seviyorum diye haykırmak gereğini duymadım. Çünkü bütün yaşantım boyunca bana bu yaptığımın doğru bir şey olmadığını söylemişlerdi. Kucaklaştık, güldük ve ben dünya ile barıştım. Gordon'la sevişmek, Chris'le sevişmekten çok daha güzel geldi bana. Ama ne garip, çünkü ben Chris'i seviyordum. Gordon'a aşık değildim ki. O gün öğlenden sonra artık Chris'e kızmamaya başladım. Ben Gordon'la Chris Marlin ile yatıyor diye öç almak için sevişmedim ki. Gordon'u beğendiğim, onu istediğim için seviştim. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Ben Gordon'un kolların arasında dudaklarımda bir gülümsemeyle yatarken o da parmağıyla göğsümde sekizler çiziyordu. Aklım Hillary'deki kitap kapağının içindeki şiire gitti. Mutluluğu uçuşurken öpen sonsuzluğun ışığında yaşar. Ekim ayı her bakımdan iyi bir aydı. Birçok insanla ve yapacak işle dolu sıcak bir ay. Samantha okulda mutluydu. Ben de New York'u daha sevmeye başlamamıştım ama yavaş yavaş alışıyordum. New York bana iyi davranıyor, her zamankinden güzel görünüyor ve pek terbiyeli hareket ediyordu. Sonbaharda New York'ta bir zaman dilimi vardır ki birdenbire gelir, pek uzun sürmez ama yılın geri kalan bölümünde onu sevmeniz için yeterlidir. Eğer o ara New York'tan ayrılacak olursanız kent aklınızda hep altın renklerine bürünmüş olarak kalır ama bir yere gitmeyip de orada kalacak olursanız önce pisliği, kurumu, çamuru, daha sonra da New York yazının kavurucu sıcağını, pis kokularını yaşarsınız. Ama sonbaharda öyle bir güzelleşir ki sadece kırmızı, sarı ve kahverengi olur. Hava açık ve rüzgarlıdır. Sokaklar sanki biraz daha temiz görünümdedir. İnsanlar sanki bir marşa tempo tutuyormuş gibi adımlarını atarlar. Her taraf kestane kebap kokar. Gençler hafta sonlarını kentte geçirirler. Bu da size New York'ta gençlerin de yaşadığını kanıtlar. Zira yaz mevsiminin hafta sonları sona ermiş, kayak mevsimi de henüz başlamamıştır. Benim için bu günler yılın en güzel günleri. Aslında ben New York'u yalnız bu günlerde severim. Yani sonbaharın sonuna doğru. 2, 3 ya da 4 haftayı içine alan bir büyü. New York'ta olduğum son yıl, kent bugünleri sanki benim için özel olarak planlamıştı. Zira o yıl New York her zamankinden daha güzel, daha canlıydı. Bana göre New York oynak bir kadına benzer, ele avuca sığmaz ve ben onun yaşam stiline pek fazla hayranlık duymam. Ama onun belirgin özelliklerini de kabul ederim. O da Ekim'de bütün özelliklerini yansıtır. Gordon'la ben haftada 2-3 defa buluşmaya başladık. Bir keresinde iyi bir lokale gidiyor, bazen işten çıktıktan sonra bir yerde buluşuyor, bazen de birimizden birimizin evine gidiyor, kendimiz yemek yapıyorduk. ayın ortalarına doğru birleşip her ikimizin de dostlarını davet ediyoruz. Bizim partilerde New York'ta verilen çoğu partiler gibi biraz uçuk, kaçık ama çok eğlenceli ve kalabalık oluyor. Gordon her zaman çok meşgul. Benim de yapacak bir hayli işim olduğundan her gün buluşamıyorduk. Birbirimizle falan gün filan saatte ne yapıyorsun dememiz gerekli olmuyordu. Çünkü zaten her şey aynı hava gibi kendiliğinden yerine oturuyordu ve yaşantımız sürüyordu. Cadılar Bayramı geldi ve geçti. Samantha'yı çok sevindirdi. Hem Gordon'un oturduğu apartmandan hem de bizimkinden topladığı ganimet bayağı yüzünü güldürdü. Gordon, komşularını denemek için Samantha'yı alıp kendi evine götürdü. Sam bu işe bayıldı. Zaten o zamana kadar Sam'le Gordon sıkı fıkı ahbap olmuşlardı. Cadılar Bayramı'nı beraber bizim evde kutlamaya karar verdik. Ben tam ofisten ayrılırken telefon çaldı. Arayan Julie Vendrup'tı. Merhaba. Biraz önce doktorumla konuştum. Galiba senin benim yerimde bir ay daha çalışman gerekecek. Kalleşliğimi beğendin mi? Aslında bu dinlenme bana çok iyi geldi. Hem de öyle yakışıklı genç doktorlar var ki doğrusu burada kalmaya değer. Böyle keyifli bir yer varken John Templeton'a ne yapayım? Kullandığı sözcükler komikti ama sesinin tonundan düş kırıklığı belli oluyordu. İstediğin kadar etrafında yakışıklı gençler olsun, vücudunun her tarafında iğnelerle sırt üstü yatıp kalmak herhalde hoş bir şey değildi. Bana hangisini istersin diye bir seçim hakkı verecek olsalar, Eloise Frank'i bile yeğlerim. Zavallı Julie. John'a haber verdin mi Julie? Evet, biraz önce ona telefon ettim. Herhalde şu anda sana iyi haberi vermek için koşa koşa geliyordur. Sen neden söz ediyorsun? Pekala biliyorsun ki burada herkes dört gözle senin dönmeni bekliyor. Bütün gün milletin bana her görüşlerinde Julie ne zaman geliyor demelerinden gına geldi. Tabii atıyordum ama belki biraz faydası olur diye düşündüm. Atma ama şöyle tatarası, bak unutuyordum, derginin son sayısının hazırlık sayfalarını gördüm. Bayağı güzel olmuş. Sanırım buradan çıktığım zaman işsiz kalacağım. Ben Julie'nin buna üzüldüğünü biliyordum zaten. İşte şimdi sen saçmaladın hanımefendi. Ben sadece boşluğu doldurmaya çalışan eğreti bir işçiyim. Eğer senin için rahat edecekse ben bundan sonra pek fazla gayret göstermem. Julie gülmeye başladı. Biraz rahatlamış gibiydi. Dinle Julie. Şaka bir tarafa, doktor ne dedi? İyiye doğru gidiyorsun değil mi? Bilmiyorum, kimse bana bir şey anlatmıyor. Bütün bildiğim yine bir yerin yerini değiştireceklermiş. Yani bir ortopedik cerrah, bir ameliyathane daha var görünürde. O da benim hiç işime gelmiyor. Üstelik de bir dört hafta daha burada kalacağım demektir. İnsana karamsarlık çöküyor biliyor musun? Sesi de öyle geliyordu. Bak canım, moralini bozma. 6 ay sonra tekrar gideceğine şimdiden hepsini yapıp bitirmeleri daha iyi olmaz mı? Bu oyuncak değil ki. Üstelik ben de her 6 ayda bir güzel hatırın için popomu yırtacak değilim ya. Julie'nin kıkır kıkır güldüğünü duydum. Bu hafta sonu ziyaretine gelir bütün haberleri veririm. Sahi bak unutuyordum. John'un odasındaki o küçük aşk sedirini hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Ne olsa beğenirsin. Dün Lucio Sperkley onun üstünde Eloise'i beceriyormuş. Lucio bizim güzellik sayfalarını hazırlayan eşcinsel editörümüzdü. Erkeğe benzeyen tarafı yoktu, hem de hiç. Ama benim hikaye amacına ulaştı. Telefonun öbür ucunda Julie kahkahadan kırılıyordu. "Hey, bana bak, yapma, canım yanıyor." Sonra bir daha kıkırdadı. "Hem sen yanlış anlamışsın. Bana o hikayeyi bu sabah anlattılar. Elois Lucius'u becermiş." İkimiz de kahkahayı bastık. "Julie, benim artık telefonu kapatmam gerek. Seni hafta sonu gelip göreceğim. İstediğin bir şey var mı?" "Ya, iyi olur. Seks getirebilir misin?" "Senin genç doktorlara ne oldu? Yahu onlardan birini bana ayırsana. Kendine iyi bak Julie. Seni özledik. Hele ben şu işi sana bir geri verebilsem, işsizlik sigortasından yararlanmaya başlamak istiyorum da. Sana vermezler ki. 6 ay çalıştıktan sonra işten çıkarılmış olman gerek. Ve de benim 6 ay burada yatıp kalacağımı zannediyorsan yanılıyorsun. Onun için iyisimi, benim işimi adam akıllı yap da başkasına vermesinler. Yakında görüşmek üzere. Sahi Jillian, sağ ol." "İşte şimdi zırvaladın. Asıl benim sana teşekkür etmem gerek. Şimdi artık şu telefonu elinden bırak da büsbütün duygusallaşmayalım. Ya da beni işten çıkarmasınlar. Görüşürüz. Kendine iyi bak." Zavallı Julie, galiba işler pek yolunda gitmiyordu. Acaba sağlığı ne durumdaydı diye düşünürken telefon çaldı. "Bayan Forrester, 5 dakika sonra Bay Templeton sizi ofisinde görmek istiyor." Yarım saat sonra John'un ofisinden çıktığımda artık içimden gülmek gelmiyordu. Julie'nin de söylediği gibi John, Julie ile konuşmuş ama aynı zamanda doktoruyla da görüşmüş. Julie iyiye doğru gitmiyormuş. Hemoglobini de çok düşükmüş. Kötü bir haber alacaklarından kuşkulanıyorlarmış. Kesin değilmiş ama kuşkulanıyorlarmış. Emin olmak için de bir ameliyat yapacaklarmış. Kemik kanserinden kuşkulanmışlar. Julie'nin haberi yokmuş. John konuşmasını bitirdiği zaman bana fenalık geldi. Kendimi resmen hasta hissettim. Benden kimseye bundan söz etmememi istedi ve Tanrı'ya şükür gayet anlayışlı davranıp o an bana verdiği görevin büsbütün benim olabileceğini söylemedi. Öyle bir şey söyleyecek olsaydı herhalde ya kusar ya da hüngür hüngür ağlamaya başlardım. Bu durum karşısında doğru ofisime gittim. Kapıyı kapattım. Kapının arkasına dayanıp ağlamaya başladım. Şimdi ben şükran gününde Julie'nin yüzüne nasıl bakacaktım? O berbat pembe dizilerde izlediğimiz ama her gün herkesin bazen de tanıdığımız kimselerin başına gelebilecek bir hikayeydi bu. Ertesi gün Sam, Gordon ve ben şükran günü yemeğimizi yedik. Her şey o kadar güzel, üçümüz o kadar rahattık ki Julie'yi düşünmemeye çalıştım. O sıralarda 5 aylık hamileydim ve Christopher'ı da 10 haftadır görmemiştim. Onu hala özlüyordum ama yaşantım yerine oturmuştu. İşimden memnundum. Gordon'la beraber olmanın keyfini çıkarıyordum ve güzel günler geçiriyordum. Bebek Chris'ten çok benim bebeğimdi ve artık sokakta gördüğüm erkekler Chris'i andırmıyordu. Onlar biraz Gordon'a, daha çok da kendilerine benziyorlardı. Onun için de şükran günü Gordon gece yarısından biraz sonra bizim evden çıkıp da saat 2'de telefon çalınca ve de telefonun öbür ucunda Chris'in sesini duyduğum zaman neredeyse düşüp bayılacaktım. "Jill, seni havalimanından arıyorum. Önümüzdeki bir ay New York'ta bir film çekeceğim. Uçağım 6 saat sonra orada olacak. Amerikan Hava Yolları ile geliyorum. Beni karşıla."